Ayrım 4, sayfa 50. Güle güle kullansın. THY Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanması için İtalya Başbakanı'nın uçağını satın almış. Tayyip Bey'in yakın arkadaşı olarak bilinen Silvio Berlusconi'nin. Medyaya göre Airbus AJC-319 tipi uçakta yatak odası, banyo, çalışma ve toplantı salonu ile 50 koltuk varmış. Kaç paraya satın alındığı belirtilmeyen bu lüks uçağın yenisinin fiyatı ise 37-50 milyon dolar arasındaymış. İnsanları bolluk içinde yaşayıp varlık içinde yüzen Türkiye gibi zengin bir ülkenin başbakanına da böylesi lüks uçakla uçmak yakışır. Hangi zenginlikten mi söz ediyorum? Hayali zenginlikten. Şimdi kalkıp da milyonlarca insanı açlık sınırının altında yaşayan Türkiye gibi fukara bir ülkenin başbakanına desem, Sayın Erdoğan'a haksızlık olabilir. Ne de olsa uçağı o aldırmamış, THY'ye onun için almış. Ha Ali Veli, ha Veli Ali mi? Neyse canım, orası bir yana. Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alarak ülkede bayram havası estirmiş bir başbakan, tabii ki yeryüzünde olduğu kadar gökyüzünde de rahat ettirilmeli. Sonu belli olmayan şartlı ve de ucu açık tarih mi? İyi de onca insan kafayı mı yedi ki zil takıp oynuyor? İşçinin memurun itibarı ne zaman iade edilecek? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıla YTL devrimiyle girdik demiş ve de eklemiş. Paramıza itibarını iade ettik, gerisi gelecek. Sayın Erdoğan'ı YTL devriminden ötürü kutlarım, ancak sormadan edemeyeceğim. Neyi mi? Arkası gelecek dedikleri arasında halkın yüzünü güldürecek türden devrimler olup olmayacağını. Açlık sınırı altındaki ücretler yükseltecek, maaş devrimini ne zaman gerçekleştireceklerini. İşçinin, memurun, emeklinin itibarını ne zaman iade edeceklerini. Sanırım önemli olan öylesinden çok böylesi devrimler. Çünkü Türk lirasını yeni Türk lirasına dönüştürülen devrim insanların karnını doyurmuyor. TL yerine YTL verilen fırından fazladan bir ekmek, bakkaldan fazladan bir paket şeker, manavdan fazladan yarım kilo elma, kasaptan fazladan 250 gram kıyma alınmıyor, alınamıyor. İSKİ suda, TEDAŞ elektrikte, ev sahibi ise kirada, YTL indirimi yapmıyor. Evet evet, acaba sıra maaş devrimine ne zaman gelecek? En iyisi bekleyelim görelim. Ömrümüz yetmez mi? Galiba haklısınız. Üzülmeleri değil de sevinmeleri gerekir. AKP'li bazı politikacıların son günlerde sıkça tekrarladıkları şu sözler hayli şaşırtıcı. CHP'nin haline çok üzülüyoruz. Bizim tercihimiz güçsüz bir muhalefet değildi. Bunun neresi mi şaşırtıcı? Sevinecekleri yerde üzülmeleri. CHP'nin hali hiç hoş değil. Bizim tercihimiz bölünmüş, zaafa uğramış, güçsüz bir muhalefet değil diye nutuk atan AKP'li politikacılara sormak lazım. Dalga mı geçiyorsunuz? Yıllar önce olduğu gibi ortalığı ayağa kaldıran, tozu dumana katan, milyonları meydanlara döken, iktidarın yüreğini hoplatan güçle bir CHP var olsaydı, acaba bugün siz istediğiniz gibi at koşturabilir miydiniz? O makamlarda bu senli sıkıntı ve stresten uzak oturabilir miydiniz? Neymiş efendim, karşılarında güçlü bir muhalefet olmamasından üzüntü duyuyorlarmış. Hadi canım siz de. CHP bugüne değin kendisinden beklenen muhalefeti gerçekleştiremeyip, yaratılan iç kavgalarla uğraşmaktan baş kaldıramadıysa, AKP'lilerin buna üzülmeleri değil, sevinmeleri gerekir. Hatta zil takıp oynamaları. Bana göre zaten öyle yapıyorlar da çaktırmıyorlar. Doğrusu merak ediyorum. Neyi mi? Deniz Baykal Kurultay kürsüsünde 70 milyon insana verdiği CHP yeniden doğdu sözünü tutar, sosyal demokratlar halkın gürleyen sesi olmaya başlarsa AKP'lilerin bugünkü rahatlıklarını arayıp aramayacaklarını. Mercedesli fukaralar. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyon 25 bin kişinin yeşil kartı iptal edilmiş. Neden mi? Mal mülk sahibi oldukları için. Evet, medyaya yansıyan haberlere göre aralarında 3-4 dairesi, 2-3 dükkanı olanların, Mercedes ve BMW gibi lüks otomobiller dolaşanların da yer aldığı insanların haksız yere yeşil kart kullandıkları ortaya çıkmış. Yani fukara olmadıkları halde kendilerini fukara gibi gösteren 1 milyon 25 bin kişinin çeşitli hastanelerde devlet kesesinden tedavi gördükleri, ameliyat oldukları belirlenmiş. Çileden çıkmamak o vicdan sahipleri her kimse yazıklar olsun size dememek mümkün mü? Baylar, bayanlar, buna tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek denir, devleti alenen zarara uğratmak denir. Bana kalırsa sadece yeşil kartların iptal edilmesiyle kalınmamalı. Ya ne yapılmalı? O asalaklara bugüne kadar ücretsiz olarak gördükleri tedavilerin, oldukları ameliyatların, aldıkları ilaçların toplam ücreti uygulanabilecek en yüksek faizle ödettirilmeli. Ayrıca şu ya da bu nedenle gerekli araştırmayı yapmadan yeşil kart alımı için gereken fakirlik belgesini veren görevlilerin de yakalarına yapışılmalıdır. Hani bitecekti? AKP iktidarının hangi vaatlerle milletten oy alarak iktidara geldiği herkesçe malumdur. İşsizliğe, sefalete, açlığa son. Peki iktidarda 2 yılını dolduran AKP bu vaadini yerine getirdi mi? Görünen köy kılavuz istemez. İşsizlik aynı işsizlik, sefalet aynı sefalet, açlık aynı açlık. Birileri çıkıp da abartıyorsun demeye kalkışmasın. Çünkü patladı demem gerekirken aynı sözcüğüyle iyimser yaklaşımda bulunuyorum. İşsizler Derneği'ne göre işsiz sayısının 10 milyonu aştığı, Türkiye Kamu Sen'e göre yoksulluk sınırının 1700 YTL'ye, 1 milyar 700 milyon TL, açlık sınırının ise 690 YTL'ye, 690 milyon TL ulaştığı Türkiye'de işçi, memur, polis, asker, öğretmen, hemşire, doktor ve de emekli maaşları 350 bin YTL. Yani 350 milyon TL ile 1 milyar YTL arasında değişiyorsa bu ülkede işsiz de sefalet de açlık da sürüyor demektir. İyi bir iktidardaki politikacılar bunca zamandır ne yaptı? Başka işlerle uğraştı. Evet, AKP iktidarı bugüne değin bazılarını desteklediğimiz, bazılarına karşı çıktığımız çeşitli icraatlarda bulundu. Ama işsizliği, sefaleti, açlığı ortadan kaldıracak somut adımları hala atmadı veya atamadı. Üstüne üstlük insanlar çantalarındaki 3 kuruş için sokak ortasında yerlerde sürüklenmeye, bıçaklanmaya, öldürülmeye başlandı. Vatandaşlar acaba ne zaman hırsızla yüz yüze geleceğim korkusuyla yataklarında bile rahat uyuyamaz oldu. Patlayan bu suçlarda da işsizliğin, sefaletin, açlığın etkisi olmadığı düşünülebilir mi? Bana kalırsa AKP'li politikacılar artık önemli bir gerçeğin farkına varmalıdır. Hangi gerçeğin mi? Koltukların baki olmadığı 1999'da sandıktan 136 milletvekili ile çıkan DSP'nin de 129 milletvekili ile çıkan MHP'nin de iktidarları döneminde işsizliği, sefaleti, açlığı önleyemedikleri için 2002'de tek milletvekili çıkartamayarak sandığa gömüldükleri gerçeğini. Bir zamanlar tek başına iktidara gelen ANAP'ın şu anda yerinde yeller estiği gerçeğini. Dileriz AKP'li politikacılar bir an önce Türkiye'nin bu 3 önemli sorununu giderecek tedbirleri alıp işsizin işe, açsızın aşa kavuşmasını sağlar. Çünkü cakla cekle karın doymuyor. Mevcudu satmak sorunu çözmez. AKP'li bazı politikacılar Türkiye'deki işsizliği yaratanların kendileri değil önceki iktidarlar olduğunu söyleyip duruyor. Doğrudur. İşsizlik sorununun geçmiş dönemlerden, geçmiş iktidarların uyguladığı hatalı ekonomik programlardan kaynaklandığı bir gerçektir. Ancak bir gerçek daha var ki, o da işsizliğin AKP iktidar döneminde düşüşe geçmediği, artış kaydettiğidir. Oysa iktidardaki politikacılar başka işlerle uğraşmakla tükettikleri zamanın önemli bir bölümünü işsizlik sorununun çözümü için kullanılmış olsalardı, ekonomistlerin de deyimiyle işsiz sayısı 10 milyonu aşmış olmazdı. Nasıl mı? İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünü indirmekle, bürokratik işkenceyi bitirmekle, bir fabrika açmak için 172 imza gerektiren hantal bürokrasiye son vermekle, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekecek önlemleri almakla, mevcutları satmak yerine yeni iş yerleri yaratılmasını sağlamakla, Türk yatırımcıları Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna'ya yönelmek zorunda bırakmamakla, işte bütün mesele bu. O nedenle ülkeyi yönetenler artık ona buna laf yetiştirmeyi, onunla bununla kavga etmeyi bırakıp iş işten geçmeden patlayan işsizliğe dur diyecek, işsizleri işe kavuşturabilecek ciddi tedbirleri almaya başlamalıdır. İş işten geçmeden de ne demek mi? Sandık yeniden vatandaşın önüne gelmeden demek. Gelirse ne mi olur? Bir önceki seçimde işsizliği açlığa son vaadiyle iktidara gelip de bir sonraki seçime işsizliği açlığı patlatan olarak girenler tarih olur. Millet değil, milletin bir bölümü olmalıydı. Yaptığı açıklamalarla tüm şimşekleri üzerine çeken AKP'li Meclis Başkanı Bülent Arınç medyaya göre bakın ne demiş. Benim arkamda millet var, beni eleştirenler bir arkalarına baksınlar ne var. Bu millet beni destekliyor, beni eleştirenleri destekleyen kimse yok demekse ki öyle anlaşılıyor, hayli şaşırtıcıdır. Sayın Arınç kendisini eleştirenler CHP, ANAP, DYP, DSP, MHP gibi AKP'nin dışındaki partililer olduğuna göre sanırım en fazla şöyle demeliydi. Benim arkamda milletin %34'lük bölümü var. Milletin %66'lık bölümü AKP'ye değil de diğer partilere oy vermiş olduğuna göre. Niçin mi? En az da ifadesini kullandım. Verdikleri oylarla AKP'nin iktidara, dolayısıyla Sayın Arınç'ın meclis başkanlığına gelmesini sağlayan vatandaşların tümünün AKP'lilerle aynı siyasi görüşü paylaşmadığı. AKP seçmeninin bir bölümünün işsizlikten açlıktan kurtulmak amacıyla bu partiye oy verdiği herkesçe bilinen bir gerçek olduğu için. O nedenle Yüce Meclisimizin benden odun gibi olan ancak gerçek sözler duyarsınız dediği belirtilen Başbakanı Bülent Arınç, benim arkamda milletin bir bölümü var deseydi daha gerçekçi olurdu sanırım. Ne dersiniz, haksız mıyım? 19 Mayıslar sonsuza kadar. Bugün 19 Mayıs 1919'un 86. yıl dönümü. Bugün Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı. Türk ulusu olarak 86 yıl önce bugün Samsun'a çıktıktan sonra bağımsızlık meşalesini ateşleyen Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı şükranla, minnetle anıyoruz. 7'den 70'e Türk insanını kula kulluk etmekten, düşman boyunduru altında yaşamaktan kurtarıp şanlı cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ümüzü sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Büyük önderimizi anarken, gençlerimize armağan ettiği bayramı kutlarken de onun Türkiye asla şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olmayacaktır diyerek bizlere emanet ettiği laik cumhuriyetin altını oymaya çalışanları bir kez daha uyarıyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarının katıksız savunucularını etkisiz hale getirebilmek, Türkiye'yi İran'a, Suudi Arabistan'a dönüştürebilmek hayaliyle yaşayan takkeli ve takkesiz molla özentilerine bir kez daha sesleniyoruz. Değil içimizdekilerin, dünyadaki tüm mollaların gücü Atatürk'ün emanetini yok etmeye yetmeyecek. Türk ulusu 23 Nisanları, 19 Mayısları, 30 Ağustosları, 29 Ekimleri kutlamaya, her 10 Kasım'da Anıtkabir'de tek vücut olmaya devam edecek. Sonsuza kadar. Her Türk vatandaşı gibi ben de atamızı tarifsiz özlemle anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyor ve tüm kalbimle diyorum ki, yaşa, bin yaşa Gazi Paşa! Camide VIP şaşkınlığı. Garipler ülkesi haline gelen Türkiye'de gün olmuyor ki insanı şaşkına çeviren bir şey yaşanmasın. Biz havalimanlarındaki VIP uygulamasını önüne gelenin yararlandığı gerekçesiyle eleştirirken şimdi de camide VIP sistemiyle karşılaştık. AKP milletvekili Asım Aykan'ın Ankara Kocatepe Camii'ne protokol için VIP, Very Important Person, çok önemli kişi bölümü yapılmasını önermesinden söz ediyorum. Medyaya göre AKP'li Aykan bir önerge vererek camiye gelen önemli kişilerin namaz kılması için ayrı bir bölüm yapılmasını istemiş. Yani devlet protokolünün yararlanacağı özel bir bölüm. Camide bile ayrımcılığa neden olacak böylesi istek karşısında şaşkına dönmemek mümkün mü? Bunun ayrımcılıkla ne alakası var demeye kalkışmasınlar çünkü ilahiyatçılar bakın ne diyor. Böyle bir uygulama İslam'ın eşitlik ilkesine aykırı düşer. İnsan olma nedeniyle herkes eşit kabul edilir saflarda. Güvenlik nedeni haricinde böyle bir özel bölüm yapılmasının dinen bir dayanağı yoktur. Ben AKP'li politikacıların yerinde olsam camilerde devlet erkanını vatandaşlardan ayıracak özel bölümler yaptırtmaya çalışmak yerine ülkenin ve milletin dağ gibi büyüyen sorunlarının çözümünü sağlayacak konuları gündeme getirirdim. Örneğin sayıları 12 milyona ulaşan işsizlere iş bulunması, asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırı üzerine çıkarılması, kapkaç ve gasp olaylarının önüne geçilmesi gibi. Ne dersiniz, haksız mıyım? Bakalım daha neler göreceğiz. Bildiğiniz gibi yeni TCK'da yapılan bir rötuşla kaçak Kur'an kursları için öngörülen kapatma ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası kaldırıldı. Bu ne demektir? Hukukçulara göre kaçak Kur'an kursları kapatılmayacak, buradaki hocalara ceza verilemeyecek, bu tür yerleri açanlar alacakları 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının paraya çevrilecek olmasıyla kurtulacak demektir. Yani anladığımız kadarıyla parası olanlar, para cezasını ödemeyi göze alanlar kaçak Kur'an kursu açabilecek. Kaçak kursların sahiplerine, kaçak çalışan hocalarına hayırlı uğurlu olsun. Bu tür icraatlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? İktidardaki politikacıların ne tür işlerle uğraştığını, ne tür sorunları çözmemeye çalıştıklarını. Düşünebiliyor musunuz? Yasa dışı işlerle mücadele eden gazetecilere ağır hapis cezaları getirilirken, yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik hapis cezaları hafifletiliyor, kaldırılıyor. Bu nasıl iştir? Ha, unutmadan yaptıklarının doğru olduğunu belirten AKP'li politikacılar, Kur'an öğrenmek suç değildir, isteyen çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an öğrenir diyormuş. Aksini söyleyen yok ki. İsteyen elbette Kur'an öğrenir, öğrenmeli de. Ancak izinsiz faaliyet gösteren yerlerden ve hangi amaca hizmet ettikleri bilinmeyen tabelasız hocalardan değil. Oynatmaya az kaldı. AKP'li bazı vekiller 7,5 milyarlık maaşla geçinemiyoruz, ay sonunu getiremiyoruz diyerek dert yanmışlar. Doğrusu içim parçalandı. Milleti bugünkü refah düzeyine ulaştırabilmek için olağanüstü çaba harcayan, işsizliğin ve açsızlığın tarihe karışmış olmasını sağlamak için geceli gündüzü çalışan vekillerimizin geçim sıkıntısıyla pençeleşmeleri karşısında üzülmemek elde mi? Onların bizim için yaptığı fedakarlığın yanında 7,5 milyar liralık maaşın lafı mı olur? Düşündükçe gözlerim yaşarıyor. Yok arkadaş yok. Vekillerimizin böylesi komik maaşla yaşam savaşı vermelerine göz yumamayız. Biz karnı tok sırtı pek yaşarken onların ayın sonunu getirememesine katlanamayız. Evet evet, vekillerimizin maaşları artırılmalı. 2 hatta 3 katına çıkarılmalı. O da yetmezse vekil vergisi adı altında vatandaşlardan toplanacak paralar onların maaşlarına eklenmeli. Neler mi söylüyorum? Milyonlarca işçinin 350 milyon lira, milyonlarca memurun tüm kamu çalışanları 700 milyon lira, milyonlarca emeklinin 400-500 milyon lira maaşla yaşamak zorunda bırakıldığı Türkiye'de birileri çıkıp da 7 milyar 500'er milyon lira tutarındaki maaşla geçinemediklerini belirtirse başka neler söyleyebilirim? Memurun 1 yıllık, emeklinin 1,5 yıllık maaşını bir ayda alanlar, kendilerinin ve ailelerinin sağlık harcamaları, telefon faturaları devlet kesesinden ödenenler, meclis lokantasında 3 kuruş paraya bonfile biftek yiyenlerden bazıları, geçinemiyoruz, ayın ortasını getiremiyoruz diyorlarmış. Baylar, bayanlar, oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Aklın yolu birdir. Hani bir söz vardır ya, aklın yolu birdir diye. İnanın aynıyla baki. Diyeceksiniz ki durduk yerde bunu da nereden çıkarttın? Durduk yerde değil, sokakların yeniden bekçilere emanet edilmesini sağlamaya yönelik tasarının hazırlanmış olmasından. Özellikle İstanbul'da dehşet verici boyutlara ulaşan hırsızlık ve kapkaç terörüne karşı neyi önermiştik? Yaya devriyesini, bekçi babayı. Anımsayacağınız gibi bir değil birkaç kez yazmış ve yetkililere şöyle seslenmiştik. Polis de devriye görevine dönülmeli. Her sokakta devletin ayak sesleri duyulmalı. Bekçiler geceleri düdük çalmaya başlamalı. Belli ki bu önerimiz yerinde görülmüş ya da ülkeyi yöneten politikacılarda benzeri düşünce oluşmuş. Çünkü medyaya göre polis de devriye görevine dönüşmesini, bekçilerin yeniden sokaklara çıkmasını sağlamak amacıyla yeni bir tasarı hazırlanmış. Bu konulardaki hassasiyetini çok iyi bildiğimiz İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatıyla hazırlanan tasarının yasalaşması halinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi kapkaç ve hırsızlık olaylarında patlama yaşanan kentlerin sokakları yeniden bekçilere emanet edilecekmiş. Vaziyet böyle olunca aklın yolu birdir sözüne hak vermemek mümkün mü? Sözün özü, mobilyada yaya olsun, polisle devriye görevine dönülecek, bekçilerin yeniden düdük çalmaya başlayacak olması, inanıyorum ki hırsızlık ve kapkaç olaylarının azalmasına neden olacaktır. Haydi hayırlısı! Vatandaşlar da şaşırdı bu işe. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 1/2 bürokratlardan şikayetçi olması belli ki vatandaşları şaşkına çevirdi. Nereden mi belli? Okurlarından gelen telefon, faks ve e-maillardan. Erdoğan'ın aylardan beri bürokrasiden şikayetçi olmasını, sürekli bürokratlardan dert yanmasını hayretle karşıladıklarını belirten vatandaşların ortak görüşü sorusu şuydu. Başbakan mı bürokratların üstünde, bürokratlar mı başbakanın? Anlayamadık gitti. Tayyip Erdoğan bürokrasiden bu kadar şikayetçiyse neden gereğini yapmıyor da bürokratlardan dert yanıp duruyor? Tek başına iktidar olup istediğinde anayasada bile değişiklik yapabilen AKP hükümeti bürokrasiyle mi baş edemiyor? Hayret doğrusu. Peki vatandaşlar bu konuda şaşkına dönmekte, hayrete düşmekte haksızlar mı? Elbette değiller. Sayın Erdoğan hantal bürokrasinin Türkiye'nin önünü tıkadığını savunmakta haklı olduğu gibi vatandaşlar da başbakanın bu konuda dert yanmasına anlam vermemekte haklıdır. Evet, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de bir iş yeri açabilmek için neredeyse 150'nin üzerinde imza şartı getiren hantal bürokrasidir. Bir türlü işlerin kolaylaşmasını sağlayamayan, vatandaşın elinde evrakla o kapı senin bu kapı benim dolaşmak zorunda kalarak ecel teli dökmesini sona erdirmek için hiçbir çaba harcamayan bürokratlardır. Ancak okurlarımın da dikkat çektiği gibi istediğinde hiç zorlanmadan anayasa değişikliği dahi yapabilen AKP iktidarı bütün bu sorunları çözebilecek güce sahiptir. Yani Başbakan Erdoğan'ın bir talimatıyla bürokrasiyi de bürokratları da silkeleyebilecek, sistemi değişime uğratabilecek güce. İşte bu nedenle Sayın Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bu yana bürokrasiden, bürokratlardan yakınması insanları şaşırtmakta, hayrete düşürmekte, hatta illet etmektedir. Çünkü o makam dert yanma değil, icraat makamıdır. Başbakan'a kulak verin. AB komisyonunun kararını bayram havasıyla karşılayanlar Başbakan Erdoğan'ın şu sözüne kulak vermeli. Bu sonuç değil, başlangıç. Medyaya yansıyan açıklamasına göre Tayyip Bey hemen ardından da ekliyor. Uzun ince bir yoldayız. En büyük sıkıntı reformların uygulanmasına yönelik adımlarda. Tabii ki doğruları söylüyor. İlerleme raporunun kabul edilmiş olmasının sonuç olmadığına, daha AB yolunun başında olduğumuza işaret ediyor. Demek ki insanları sevinçten göbek atmaya teşvik edenler değil, biz haklı çıktık. Ne diyorduk dünkü yazımızda? Raporun onaylanması üyeliğin garantisi değildir. Türkiye daha yolun başında, girişinde yeşil ışık yakılan tünelin ucunda, daha atılması gereken birçok adım var. AB yolunda tökezlememek için ne gerekiyorsa yapalım. İktidardaki politikacılara gereken desteği verelim ama dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Buyurun işte, ülkenin başbakanı da benzeri şeylere dikkat çekiyor. Evet, ortada ilerleme raporunun kabul edilmesini, müzakereler için yeşil ışık yakılmasını sağlayan politikacılarımızın kutlanmasını gerektiren sevindirici bir gelişme var. Ama bu bayram yaptıracak sonuç değil. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi sadece başlangıçtır. Doğrusu merak ediyorum, neyi mi? Başbakanın bu sözleri karşısında 6 Ekim 2004'ü neredeyse bayram ilan etmeye kalkışanların ne düşündüğünü. Halep oradaysa. Emeklilerin yaklaşık birer maaş tutarındaki enflasyon farkları bilindiği gibi hala ödenmedi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporuyla da sabit görülmesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu'nun ödeyeceği izlemesine rağmen 1,5 yılı aşkın süredir ödenen tek kuruş olmadı. Şimdi de kalkmış, efendim yargı kararlarını bekliyoruz deyip durarak emeklilerin 3 kuruşluk alacağını ödememek için 1000 liradan su getiriyorlar. Ne yapacaklarını bilemeyen emekliler ise bu nasıl iştir? Açlığa son vermek, maaşlarımızı arttırmak vaadiyle bizden oy alanlar hakkımız olanı bile vermiyor diyerek feryat ediyorlar. Nereden mi biliyorum? İşçi emeklisi olduklarını belirten çok sayıdaki okurumdan bugüne değin gelen feryat ve öfke dolu e-mail ve fax mesajlarından. Kimilerinin de telefonun bir ucundaki haykırışlarından. Ancak kim ne derse desin AKP iktidarı bu paraları eninde sonunda ödeyecek. İster 1 yıl ister 2 yıl sonra ama mutlaka ödeyecek. Neye dayanarak mı bu kadar kesin konuşuyorum? Yaklaşık 6 milyon emeklinin alacağını ödemeden seçime girerlerse o sandıktan çıkamayacaklarını kendileri de bildiği için bu kadar kesin konuşuyorum. 6 milyon emekli demek aile fertleriyle birlikte en azından 20 milyon nüfus demek baylar bayanlar. Hadi bir sonraki seçime emeklileri alacaklarını ödemeden girsinler de görelim. Halep oradaysa arşım burada. Ordudan ihraçları bırakın, milletin haline bakın. Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlamaya, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmeye çalışan AKP'liler şimdi de kafayı yaşa takmış. Yani Yüksek Askeri Şura'ya. Medyada yayınlanan haberden de anımsayacağınız gibi AKP iktidarı irticai faaliyetlerden ötürü ordudan ihraç edilenleri göreve iade ettirebilmek için anayasayı değiştirme kararı almış. Diyeceksiniz ki olur şey değil. Orası öyle de vaziyet böyle. İşte bu nedenledir ki Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin önceki gün yaptığı bir açıklamada bu konuda uzlaşma sağlanamazsa referanduma gidebileceklerine dikkat çekiyordu. Tabii ki böyle bir yönetimi kendilerine tavsiye etmeyiz. Niçin mi? Hayal kırıklığına uğramamaları için. Orası bir yana da bütün bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? İşsizliğe ve açlığa son vaadiyle iktidara gelen politikacıların halkın kendilerine oy verme nedenleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan işlerle uğraşmaya devam ettiklerini. Bu sadece bana göre değil, AKP'ye oy verenlerin de aralarında yer aldığı birçok vatandaşa göre böyle. Nereden mi biliyorum? Bu konuda okurlarımdan gelen telefon ve faks mesajlarındaki tepkilerden. Seçimde aynı siyasi görüşte olmadıkları halde AKP'ye oy verdiklerini belirten bazı vatandaşlar bakın ne diyor. Biz AKP'li politikacılara laik cumhuriyet ilkelerinden taviz vermeyen cumhurbaşkanıyla, anayasamızı koruyan anayasa mahkemesiyle, bağrımızdan çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aldığı kararlarla uğraşmaları için oy vermedik. Biz AKP'li politikacıların işsizliği yok edeceklerini, açlığa son vereceklerini, sırtımızdaki vergi yükünü hafifleteceklerini, insafsız zamları tarihe karıştıracaklarını, yolsuzlukların kökünü kazıyacaklarını, Türkiye'yi IMF'den kurtaracaklarını vaat ettikleri için iktidara gelmelerini sağladık. İktidardaki muhteremlerden birinin çıkıp da bu sözler için gerçeği yansıtmıyor diyebileceğini sanmıyorum. Neden mi? İnsanların bir önceki iktidarı oluşturan politikacıları boylarını boslarını beğenmedikleri için yolcu etmediğini, kendilerini de kara kaşları kara gözleri için iktidara getirmediğini bildiklerinden. Bana kalırsa AKP'li politikacılar artık milletin büyük bölümünü illet eden böylesi hassas konularla uğraşmayı bıraksalar politik gelecekleri açısından iyi olacak sanırım. Şayet nelerle uğraşacaklarını bilmiyorlarsa hatırlatalım. 12 milyon insanı işsizlikten, memurları sadakadan farksız zamlarla sefil olmaktan, asgari ücretli işçileri aç yaşamaktan, emeklileri pazar artıklarıyla doymaya çalışmaktan, ev kadınlarını tencerede ne kaynatacaklarını kara kara düşünmekten, bu ülke, bu ulus için canları pahasına görev yapan polisleri, askerleri yoksulluk sınırı altındaki maaşlardan kurtarmaya çalışmakla. Bilmem anlatabildim mi?